Şimdi yani biz bir mezo dünyada yaşıyoruz. Mezo dünyanın bir gerçekleri var, fiziksel gerçekleri.
Ne
var.
Dünyada?
Mezo dünyada.
O ne?
Orta dünya.
Orta dünya.
Yani 13 artı 26, 13 eksi 15 metrenin arasındaki ölçü dünya. Onun üzerindeki altındaki değerler...
Ama şimdi bunun saçma olmadığını nereden bileceğiz?
Hayır, onun da altındakileri çarpamıyorsun.
Olsun, yani bir şeyin altında, onun da altında, onun da altında olabilir. Bu mezo...
Gerçekten başka sevmiyorsunuz.
Sonsuz sayıları...
Kontrol edemiyorsunuz. Sayıları, şeyleri kontrol edemiyorsunuz. Sizin değerlerinizi de kontrol edemiyorsunuz. Orada sorun vardır. Yani en küçük değerlerde, en küçük, en yükseklerde...
Pekala, biraz daha devam edelim de bu mezo konusuna döneriz. Evet.
Yani dolayısıyla... O belli bir şey ölçekte bütün bu doğrulukları sağlayabiliyorsunuz. Felsefeciler hep böyle uç noktalarda değerlendirmeleri yapıyorlar bir kısmı.
Bunlar
öyle yani şimdi bütün kuğular siyah beyazdır, bir tanesi siyah çıkabilir diye bütün ondan sonra böyle bir çıkarımda şey.
Ama onların hepsinin mantığı var, anlaşılabilecek şeyler. Ama yani uçlarda ama. Olmaları bütün felsefeciler uçlarda bu bir ama açıklama bakın, değil ya da
bilimin bir şeysi vardır. Çan eğrisi vardır. Çan eğrisinin arasındakiler, olasılıklar, olasılık şeysi işte.
Bunlar bunlar bilime uygulanacak şeyler değiller. Yani çan eğrisi falan...
Bilim, kabul yapmak durumundasın. Başka
bilim... Şimdi o zaman burada işte şey var, felsefe... Yani şimdi felsefe sözcüğü çok geniş bir sözcük ve abur cuburu da kapsıyor. Yani en değerli bilgi, çözümlemeyi... En değersiz olanın yanına koyuyor bir bakıma ya da hepsini ayırmadan alıyor içine. Yani felsefe, felsefe çok şey. Bu yani bilgi kavramına dönmemiz gerekiyor. Bilgi kavramı, şimdi çok şey uzaklaştık.
Ama yani bu alay ediyor, düşünüyoruz, bilimle alay ediyor.
Çan demeyelim, istatistik diyelim. Evet. Çan eğrisi demeyelim, istatistik Lorenz diyelim.
Ha? Lorenz
eğrisi. Hayır, istatistik, olasılık. Yani bunları şimdi en azından bu yani biz burada Hegel'in tarih felsefesini inceliyoruz ve Hegel'in kendi sisteminin bir momenti olarak inceliyoruz ve Hegel'in bu çalışmasının temelindeki felsefe anlayışını ya da bilim anlayışını bildiğimizi varsayıyoruz. Onu şey yaptık, yeterince konuştuk. Yani onun dışına çıktığımız zaman şey olacak, Hegel'in kendi yönteminin dışına çıkmış olacağız. Yani çıkmak yasak demiyoruz ya.
Mantıksal çıkarımın içinde zaten.
Mantıksal çıkarım, çan eğrisi falan kabul etmiyor, istatistik kabul etmiyor. Yani F işte MA bağlantısı istatistiksel değil. Eğer US onu onaylamışsa, o zaman orada şey yok, olasılık ya da istatistik yok. Pekinlik var ya da gerçeklik var. Yani F işte MA eğer US tarafından onaylanmışsa, örneğin şu soruyu çok şey açık olarak alın. Pisagoras teoremi tanıtlandıktan sonra yani US tarafından onaylandıktan sonra tüm kuşkudan, tüm olasılıktan arındırıldı. Artık değişmeyecek bir gerçeklik oldu. Yani ya da şey diyelim, biraz daha zorlayalım. Bir dik açının diyelim bir üçgenin iç açılarının toplamı iki dik açıdır. Bu tanıtlandı. Ve bu tanıtlama, US'un tanıtlamasıysa izleyebiliyoruz değil mi? Artık bunun anlamı şudur, çürütülmesi, geçersizleştirilmesi olanaklı değil. Buna karşı çıkılabilir. Yani bu teoremler, geometrik, Öklides geometrisi, geometrik tiplerinden yalnızca biriydi ve tümünü temsil etmiyordu denebilir. Değil mi? Biliyoruz non-Euclidean geometri modellerini, biliyor muyuz? Biliyoruz değil mi? Ve orada o zaman onların söylediği şey de anlaşılabilir bir şey. Çünkü doğru ve doğru görelidir diyor ve doğru ve doğru eğri de olabilir. Biraz daha gidelim mi bu konuda yoksa tarihe dönelim mi? Yani şimdi bilginin hayır var sonu, var sonu ama yani bunları gittik, yaptık ve yani bilginin istatistik olmadığını kavramamız gerekiyor. Yani bu şey olamaz, bir ferman olamaz, yani bir buyruk olamaz. Bilgiyi kavramsal olarak kavrayın diye bir...
İnşa edeceksiniz.
Burada problem şu, US'u kullanabilmek ve US'a güvenebilmek. Yani US'a güvenebilmek. US'a güvenebilmek insanı yücelten, yükselten ve insana anlam veren bir şey. Daha önce konuşmuştuk. Varoluşçuluk denen şey insanı anlamdan ve değerden yoksun bırakıyor. Neden? Çünkü usul reddediyor. Yani usul olanaksızlığını Usu sildiğimiz zaman insan düşüncesi saltık yapısını kaybedip göreli bir yapıya girdiği zaman, her şeye olabilir demeye başladığı zaman, her şey mübahtır demeye başladığı zaman insan değerini yitiriyor ve küçülüyor. Nihilizm insanı değerlendiren ya da onurlandıran bir şey değil. Yani diyebilirsiniz ya, insan molekülden farklı bir şey değil. İnsan bir çekirgeden ya da böcekten farklı bir şey. Bunu demek son derece olanaklı diyenler de var. Yok mu? Var. Bilim felsefesi bunu resmen söylüyor ya da söyletiyor. Yani insanın değerini indirmek, düşürmek için çok fazla şey var. Ortada teori var. Ama klasik felsefe o insana değer vermeye götürüyor ya da, yani bu şey değil, insanı böyle keyfi olarak yükselten bir filantropi falan değil. Sonuçları, yani varsa öncüllerinin ya da ilkelerinin sonucu olarak, logos ilke olarak kabul ettiği zaman, logosu en yüksek bilgi kriteri olarak kabul ettiği zaman ve insanı o logosla donattığı zaman insan yükseliyor. Tanrısal bir varlık oluyor ya da olabilecek en yüksek varlık oluyor. Bu klasik felsefenin doğal kaçınılmaz bakış, mantıksal bakış açısı. Pozitivizm ve nihilizm ikisi de bilgiyi ve değeri reddeden bakış açıları. Bunu anlayabiliyor muyuz? Pozitivizm bilimi reddetmek zorunda. Çünkü bilimin yerine istatistiği geçiriyor. Deneyime dayalı, efendim, o çan eğrilerine falan deneyime, o bilim değil. Yani istatistiğe dayanmak, istatistik bir yöntem. Neden yöntem? Neden istatistiği kullanıyoruz? Çünkü doğa istatistiksel olarak davrandığı için değil. Doğanın istatistiksel davranması ne demek? Yani şu demek, bir elektron aynaya çarptığı zaman, 45 dereceyle çarptığı zaman 46 dereceyle yansır, değil mi? Öyle mi? Ya da 47 ile yansır. Değil mi? Ha? Öyle yapar mı? Bir elektron 45 derecelik açıyla geldiği zaman onun aynadan yansıması 46 ya da 47 olabilir. 48. Bazen 50 olabilir. Olabilir mi? Olamaz. Bilim felsefesine göre olabilir. Çünkü bilim felsefesi gelme açısı, yansıma açısına eşittir diyemez. Çünkü bütün kırılmaları denemiş değildir. O yaklaşık olarak 45 olacak der. İstatistiksel olarak ve istatistiksel olarak bir çan eğrisi çizer. Ondan sonra çan eğrisinin kenarları der ki bak işte buralar şey, elektronun saptığı yerler. Elektron, şunu söyleyeceğim. Elektron çan eğrisini silip atıyor. Elektronun davranışında çan eğrisi yok. Çan eğrisi neden gerekiyor biliyor musunuz? Buna konsantre olun. Bizim deneylerimiz, ölçümlerimiz şey değil, kavrama tam olarak uygun değil. Yani öyle bir ayna yapıyor ki aynacı, o ayna bozuk. Ve sen o bozukluğu göremiyorsun. O yüzden oraya çarpan bazı elektronlar şey yapıyor. Sanki kırılma yasasını kırıyorlarmış, bozuyorlarmış gibi davranıyorlar. Ve 50 dereceyle ya da 46 dereceyle yansıyorlar. 45'le girip. Bu işte çan eğrisinin şeyini, o çan uçlarını oluşturan şey. Yani 44 derece, 43 derece, 42 dereceyle yansıyan az sayıda elektronu ben çan eğrisinin dibine şey yapıyorum. Ama bir de bakıyorum ki çoğunluk, çok büyük bir çoğunluk şey, 45 dereceyle gelmiş, 45 dereceyle yansımış. Çan eğrisinin en ortasındaki o yükseklik şeyi gösteriyor. Yasaya uyan elektronların davranışını gösteriyor ama bazıları 50 dereceyle, 60 dereceyle, hatta 80 dereceyle giden var. Çünkü aynanın bir yerinde tümsek var, mikro tümsek var ve onu çıplak göz görmüyor ama elektron tabii ki onu dikkate aldığı için, ona çarparak yansıyacağı için bazı elektronlar 45 dereceyle girip 90 dereceyle yansıyorlar. Ve onlar çan eğrisini iyice genişletiyorlar. Yani çan eğrisi o zaman şey oluyor, böyle iyice yayvanlaşıyor. Bu anlayabiliyor muyuz? Çan eğrisi bizim teknik sorunlarımızdan gelen bir şey. Yani şurada bir atom, bir oksijen atomu önce o noktaya çarpıyor. Değil mi? Burası gazla dolu olduğuna göre ve başka atomlar da olduğuna göre buradaki bir atomun, oksijen atomunun davranışı... Yani şimdi şuradan çıkan bir atom bu masayı üzerine şu noktaya çarpacak mı diye bir hesaplama yaptığım zaman o hesaplama çok karmaşık bir hesaplama değil mi? Yani atomun şeyini, evet, kütlesini dikkate alacağım, momentumunu dikkate alacağım, duvara çarptığı zaman oradaki pürüzü dikkate alacağım, oradan yansıtacak. Yansırken ve duvara doğru giderken bu arada başka atomlara çarpacak. Kendi yörüngesi sapacak, değişecek falan ve kısaca uzatmadan söylersek şey, benim ölçümlerim şu anda fizikçi olarak, en iyi fizikçi olarak, bir İsveçli fizikçi ya da Amerikalı fizikçi olarak bir atomun bir kapalı alandaki davranışını izlemede kullandığım aletler yeterli değil. Değil. Ve o yüzden ben o yaptığım hesaba göre, yani benim yaptığım hesap şeyi veriyor atomlar için, o istatistikler bir sonuç, istatistikler bir doğruluk verebilir. Yani olasılık verebilir. Diyebilirim ki ben atomun tekrar buraya çarpması %5 olasılık taşıyor. Yani %95 olasılık dışı, %95 olası. Olasılık doğanın zayıflığı değil, doğanın olumsallığı değil. Doğada olumsallık yok. Yani determinizmi kabul eden bakış açıları doğada olumsallığı kabul etmiyorlar.
O zaman Heisenberg'in geliştirdiği ülkesi yanlış mı oluyor hocam?
Ya, yanlış oluyor. Yani ya doğru mu yanlış mı ya olduğunu siz karar verin.
Denklemi de yanlış oldu.
Ne?
Yani Schrödinger'in meşhur denklemi de mi?
O olasılık değil.
O olasılıksal.
Olasılıksal denklemler, olasılığı kabul ettiğimiz zaman mesele yok.
Yok.
Yani
Heisenberg'in ilkesi o zaman yanlış mı oluyor? Yani?
Heisenberg'in ilkesi yanlış değil. Çünkü o ilke şey, olasılık üzerine dayanmıyor. Olasılığı sonuç olarak getiriyor. Yani Heisenberg'le Schrödinger aynı şeyi buluyorlar. Biri matrisler üzerine dayanıyor, öteki kalkülüs üzerine dayanıyor. Schrödinger'inki daha şık, Heisenberg'inki daha ilkel. Matrisler, matris yöntemiyle yapmış. Ve ikisi de aynı sonucu buluyor. Felsefesi farklı Heisenberg'in. Heisenberg'in felsefesi şey, doğanın kaprisli davranıyor olduğunu kabul ediyor. Bilim felsefesi gibi. Bilim felsefesi doğa kapris yapar diyor. Yani bazı atomlar 45 dereceye çarpmaları gerekirken birdenbire kendi kendilerine karar verip 50 dereceye ya da 46 dereceye yansırlar diyor. Doğanın kapris yapmasının anlamı bu. Yani doğa yasal değildir. Doğa yasalsa kapris yapmaz ya da olumsal değildir demek zorundayız. Ama bilim felsefesi buna izin vermiyor. Ya da deneyim yöntemi, görgül yöntem ya da görgücülük şeyi kabul etmiyor. Yasa kavramını kabul etmiyor. Neden? Bunu da biliyoruz. Yasa kavramında evrensellik ve zorunluluk var. Yani yasa, bir şey yasa ise evrensel ve zorunlu olur. Değil mi? Bunu kabul ediyor muyuz? Eğer evrensel değilse, yani her durumda uygulanmayacaksa o yasa olmaz. Zorunlu değilse yine her durumda uygulanmayacak anlamına gelir ki o zaman evrensellik ve zorunluluk bir olarak görünüyor. Ve o zaman şey, yasa olmaz. Yasanın çoğalması gerekir. Söyle. Evet.
Doğa yasalarından bahsederken
evet.
Son 50 senenin, son 100 senenin Temmuz 22 sıcaklıklarını çıkardığınız zaman,
evet,
beyefendinin dediği gibi 3 aşağı 5 yukarı bir istatistik sunucu,
evet,
diyor ki işte 25 ile 30 arasında seyreder.
Evet.
Ama hiçbir zaman 5 derece olmaz veya 40 derece olmaz.
Evet.
Ama buna istisnalar yok. Var tabii, buna da istisnalar var. Ama işte orada çan eğrisi dediği şey, yani istatistik yöntem orada kullanılıyor. Dolayısıyla istatistik yöntemi tamamen reddetmek de doğru bir olay değil. Öyle
peki,
değil
mi? Doğru.
Yani bunu nasıl açıklayacağız?
Şimdi Thales...
Bu da doğa yasalarıyla ilgili bir şey.
Açıklayacağız.
Nasıl açıklayacağız?
Şöyle açıklayacağız. Aynı şeyi Thales yaptı. Thales biliyorsunuz ilk felsefeci ve ilk bilim adamı diyelim. Ve güneş tutulmasının önceden bildi. Lidya ve Frigya arasındaki bir savaşta o güneş tutulması oldu ve dolayısıyla doğrulanmış oldu şey. Thales bunu nasıl bildi? Aynı senin söylediğin yöntemle. Bir yıl önceki güneş hava sıcaklığına bakmak yerine o bir önceki güneş tutulmasına baktı. Şu tarihte olmuş dedi. Ondan bir öncekine baktı, bir öncekine ve onlar arasında bir şey gördü. Periyodik bir yineleme gördü. Ve o yinelemenin tekrar olacağını, yani şey gibi, kalbin atışı gibi, yani kalp saniyede bir kere atar filan. Ya da her neyse, yani bir periyodu orada saptamak şeydi, zor değil. Thales onu saptadı ve o şey tuttu. saptama tuttu. Şimdi 10 sene boyunca Temmuz ayının 22'sinde sıcaklıklar 22 derece olmuş. 22 ile 24 arasında oynamış diyelim. O zaman büyük olasılıkla bu sene de şimdi bu kötü bir yöntem. Çünkü sıcaklığın neye bağlı olduğunu bilmeden sadece şeye bakarak, ilgisiz bir istatistiğe bakarak çıkarılan. Evet, kaos teorisinden falan ya da yani şey burada şimdi Thales'in yapması gerekiyor.
Kaos'un da getirdiği bir düzen var. Yani bu sözünü ettiğim düzen öyle bir düzen. Yani şimdi, neticede tavan ve alt taban şeylerini vererek yani 25-30 derece arasında seyreder İstanbul'da diyebiliyoruz.
Peki.
100 senelik
tamam,
istatistiğe
ama,
bakarak diyebiliyoruz bunu.
Bu şimdi istatistiğe...
Ama belki 500 senelik istatistiğe bakarsak belki diyemeyebiliriz.
Peki. Yani. Fark etmez. 5000 senelik istatistiğe evet. Bakarsak daha doğru mu olacak?
Tabii ki.
Tabii ki ama şey değil, saltık olmayacak.
Tabii.
İstatistikler olacak.
F eşittir MA gibi değil tabii.
Evet. Şimdi M
eşittir... Ama neticede doğa yasasına göre cereyan eden bir şey.
Güzel.
Bunda da bir stokastik mi diyorlar? Yani bir olasılık tamam. Tarafı var ya.
Şimdi şöyle diyeceğiz. Thales'in ya da buradaki sıcak... iki örnek birbirine paralel değil mi? Thales'in güneş tutulması örneğiyle bu ısı örneği. Thales eğer şeyi bilseydi, Kepler yasasını bilseydi, yani güneş ve gezegenlerin devimlerini belirleyen yasayı bilseydi, o zaman güneş tutulmasının nasıl olacağını saltık olarak bilebilirdi. Ve bugün fizikçiler o güneş tutulmalarını, ay tutulmalarını falan önceden, hatta binlerce yıl boyunca, binlerce yıllık dönemler için önceden hesaplayabiliyorlar. Bunu biz de yapabiliriz. Niye? Çünkü elimizde şey var, Kepler yasaları var. Kepler yasaları şey değil, olasılıkla ilgili değil. Kepler yasalarına göre yapılan hesaplama olasılık değil. Eğer Kepler yasaları bütün faktörleri hesaba kattı, şimdi Güneş Temmuz 22, 22 Temmuz'daki sıcaklığa gelince, o sıcaklığı belirleyen faktörler şeyler, Güneş'in dünyadan uzaklığı, Güneş'teki patlamaların durumu, ondan sonra araya giren manyetik alanların ya da ozon tabakasının falan rolü. Yani bütün bu faktörler hesaba katılırsa, dikkate alınırsa, o zaman önümüzdeki senenin 22 Temmuz'unda Güneş'te hiçbir patlama olmayacağını da bilirsek, diyebiliriz ki bu durumda ısı derecesi 23 olacak. Ama fizikçi hesaplarıyla şeyi bulursa, Güneş'te 22 Temmuz'dan 2 gün önce bir Güneş büyük bir patlama olacağını ve uzaya tonlarca ya da işte şey, çok büyük bir kütlenin yayılacağını şey yaparsa, hesaplarsa, der ki bu yıl Temmuz ayında, 22 Temmuz'da sıcaklık 25 derece olacak. Neden 25? O 3 derecenin artışını açıklayabilir. Aradaki farkı görebiliyoruz değil mi? Yani birisi şey, kaba bir deneyime bakıyor ve diyor ki bu böyle oldu, böyle oldu. Yani 10 sene boyunca 22 Temmuz'daki sıcaklıkların gözlenmesiyle 10 sene boyunca 10 tane kuğunun beyaz olduğunun gözlenmesi aynı şey. Yani 10 tane kuğuyu ben beyaz olarak görüyorum, 11'si de beyaz olarak beyaz olacak diyorum. 10 yıllık ısı derecelerine bakıyorum Temmuz 22 için. Hepsi 22 derece, 23 derece. O zaman bu da şey olacak. Ama burada bir garanti yok. Burada bir kesinlik yok. Bu bilim felsefesinin yöntemi. Yani o bilim felsefesinin yöntemi, yani Karl Popper'ın yöntemi, David Hume'un yöntemi gözlemek. Takvimlere yani, bakmak.
Bilgi kuramı için. Çünkü.
Bilgi kuramı için. Epistemoloji, yani bu şey.
Epistemoloji için. Çünkü.
Evet, modern, pozitivist epistemoloji için. Pozitivist.
Aynı şey tıp için de geçerli değil mi?
Eğer
yani tıp... fizik gibi değil, tıp da matematik gibi değil mi? Yani.
Kesinlikle aynı. Evet. Yani diyor ki ben aspirini verdiğim zaman diyor işte romatizma kalkıyor. Yani orada şey bilmiyor, nedensellik bağlantısını tam olarak bilmiyor ama bir korelasyon var. O korelasyon şey değil, bilimsel değil. Yani çünkü orada şey değil, henüz nedensellik bağlantısı kurulmuş değil ve
ama nedensellik... denenmişlik var. İstatistik yani şimdi yalan var. Yani.
Tabii ama mesela romatizmanın diyelim ki DNA'daki şu molekülün kırılmasından oluştuğu biliniyorsa ve aspirinin o kırılmayı önlediği biliniyorsa artık orada aspirinin romatizmayı iyileştirmesinin bir olasılık olması söz konusu değil. Orada pekinlik var, kesinlik var, gerçeklik var. Yani aspirin mutlaka romatizmayı iyileştirecek. Çünkü romatizmanın nedenini ortadan kaldırıyor. tıp buna gelebilir. Buna geldiği zaman bilim olur. Buna gelmediği zaman tıp henüz bilimsel niteliğini kazanmış olmaz. Bilim karakterini kazanmış olmaz ama şey de değil, üfürükçülük de değil. Yani aspirin ve romatizm arasındaki bağlantı şey bir falcının ya da bir üfürükçünün şeyi gibi değil. Duası gibi değil. Yani üfürükçü çünkü sadece üfürüyor, dua ediyor ve o duanın sonuç, fiziksel sonuç yapabileceğini düşünüyor. Üfürükçünün şeyi orada. Yani simyacılar da aynı şey. Yani simyacılara baktığımız zaman onların şeyini görüyoruz. Bir takım fiziksel materyallerle ilgilendiklerini, ısıtıyorlar, karıştırıyorlar falan. Onlarda bir terslik yok. Ama Newton da simyacı ve Newton da demiri altına çevirmeyi umarken ya da demirin altına çevrilmesini beklerken dua ediyor. O şey anlamsız ve gereksiz olan şey değil mi? Yani Newton'un deneyler yapması hiç problem değil. Yapsın yani. Ama şeyi düşünemiyoruz biz. Yani bu şey buna pozitivizm demek gerekmez. Yani duanın, büyünün doğa süreçlerinde bir etkisi yoktur demek pozitivizm demek değil. Çünkü şeyler doğanın ve büyünün etkili olduğunu düşünenler onun reddedilmesini pozitivizm olarak, yani felsefeyi pozitivizm olarak görüyorlar. Neyse bu şey, bunu izleyebiliyoruz. Doğa felsefesi ve bilim arasındaki fark bu. Doğa felsefesi aslında şey, yani boş inanç değil, üfürüklü bir ya da doğalı bir yöntem değil. Ama doğa felsefesi şey, falcılık gibi bir yöntem neredeyse. Yani olaylara bakarak onlardan sonuç çıkarmak, onlardan yasa çıkarmak. Doğa felsefesinin yöntemi, şey doğal felsefe, doğa bilim felsefesinin yöntemi ya da pozitivizmin yöntemi. Yani olaylara bakarak, evet. Çünkü olaylar kayıtlı olsun ya da çıplak gözle gözleniyorsun aynı şey. Bilim felsefesi görgücülük diye anlarsak onu ki aynı şey. Yani orada hiçbir haksızlık yapmıyoruz. Görgücülük şeye bakıyor. Önceki kayıtlara bakıyor. Sümerlerin, Etilerin ya da bilmem nelerin ve ondan sonra diyor ki burada bir şey var, ritim var, kural var, bir kalıp var ve o şey olacak, tekrar aynı şekilde yinelerse işte güneş tutulması şu yıl, şu tarihte falan olacak. Bu şey değil, falcılık değil. Yani
falcılık bile bir olay aslında.
Olay. Ama bu pozitivizm ya da şey, görgücülük ya da bilim felsefeciliğin bilimsel yöntem dediği yöntem ki değil. Yani bu yöntem şey değil. Bilimi yöntemi değil. İşe yaramıyor değil, yarıyor.
Olguların gözlemine dayanıyor.
Evet, olguların gözlemine.
Burada da istatistiğe dayanıyor.
Evet, dayanıyor. Ve gözleme ve istatistiğe dayanan yöntem bilimsel değil diyoruz. Bu pozitivizm tam tersini söylüyor. Olgulara ve gözleme ve olayların gözlemine dayanmadıkça bilim olmaz diyor. Burada insanları onları şaşırtan ve bir yerde tuzağa düşüren şey bu. Olgulara ve gözlemlere ya da deneyimlere ya da algılara dayandığımız zaman bilim elde etmiyoruz. Yani bu şey, kim diyordu? Kimdi? Ya bilim a priori yapılır, bilim a posteriori yapılır. Bu ikisi arasındaki ayrımı da düşünürsek çıkarabiliriz. Yani bilim ancak şeyden, bunu en kolay örneğini ya da en yararlı örneğini geometriden alarak vermiştik. Diyorduk ki, Pisagoras teoreminin bağlantısı 3-4-5 oranı, yani a kare artı b kare eşittir c kare oranı, ölçülen her dik açılı üçgende görülüyor. Yani ben ne kadar dik açılı üçgen ölçersem ölçeyim, hep o bağlantıyı görüyorum ve burada ölçme ya da gözlem ya da deneyim, yani doğa felsefesinin, pardon, bilim felsefesinin yöntemi şey, ölçmeye dayanmak değil mi? Öklides'in, pardon, Pisagoras'ın yöntemi neydi? Yani burada çan eğrisi falan yok Pisagoras'ın evet. Yönteminde. Çan eğrisi şeyde var, ilkel yöntemde var. El yordamıyla yapılan bilimde var. Çan eğrisi ya da çan eğrisi şeyde var, bizim ölçümlerimizin yetersiz olduğunu çok iyi bildiğimiz durumlarda var. Yani Einstein Eddington'u gönderdiği zaman Güney Amerika'ya kıyısına, o güneş ışık yıldız ışığına saptırmasını fotoğraflarını çekmesi için orada Eddington'un aletleri o kadar ilkel ki, orada çan eğrisi kullanmak zorunda. Çünkü bir fotoğraf çekiyor, yıldız yıldızın ışığı güneş tutulması sırasında güneşin yanından geçiyor ve yani güneş tutulması olduğu için yıldızın fotoğrafını çekmek olanaklı. Şey o deneyin esprisi o. Güneş tutulması niye Güney Amerika'ya gönderiyor? Çünkü güneş tutulması orada en iyi gözleniyor. Güneş tutulması güneşin önü kapandığı zaman ay tarafından o zaman güneşin hemen 5 milimetre ya da 5 santimetre sağında solunda duran yıldızların fotoğrafları çekilebilecek. Değil mi?
Evet.
Ama orada şey var, güneşin yanından geçen ışıklar güneş tarafından saptırılacak. Çünkü güneş çekecek ışıkları, ışıklar da kütle olduğu için foton, değil mi?
Evet.
Ve yıldız o zaman mercek etkisi gibi bir şey olacak, yıldız olmadığı yerde görülecek. Yani şimdi burada şunu demek istiyoruz, bu görgül yöntem matematiksel hesaplama yerine gidip fotoğraf çekerek yıldızların konumunu saptama yöntemi.
O, ve önden teorisini kuruyor. Evet. Teorisini onunla da doğrulamaya çalışıyor.
Tabii. Bir tarafta teori var, matematiksel bir teori var. Diyor ki yıldız burada, güneş tutulması burada, yani güneş burada ve o güneş yıldızdan gelen ışığı şu kadar derece saptıracak ve ben de yıldızı bu açıyla göreceğim falan diyor. Yani burada eğer çok karıştıysa tekrar tek şeyle özetleyebiliriz. Yani görgül doğrulama ile usun yöntemin arasındaki ilişki de burada karşılaştırılabilir. Şimdi diyoruz ki kuramsal olarak yani kavramsal olarak hatta matematiksel olarak yaptığımız bir hesaplamanın gezegen diyelim mekanikte, gezegenlerin deviminde görgül olarak doğrulanmaması söz konusu değil. Eğer doğru bütün faktörleri hesaba kattıysam Venüs yarın şu saatte şu koordinatlarda olacak Güneş'e göre. Yani bu hesap yani doğa yasasını kullanarak ve pozisyonları iyi ölçerek yarın Venüs'ün ya da Merih'in nerede olacağını çıkarabilirim. Ya da buradan bir dünyaya Ay'a bir Merih'e bir şey gönderiyoruz değil mi? Roket gönderiyoruz. O roketin Merih'in neresine ineceğini hesaplıyoruz. Bu şey değil, deneyimle yapılan bir şey değil, hesaplama. A priori yani bir bakıma. Tam a priori değil ama bir bakıma a priori. Ve o Merih'teki işte şu okyanusun şu kıyısına ya da şu kraterin şu kadar yakınına inecek diye yaptığımız hesaplama neredeyse %100 ya da %99 şey çıkıyor, doğru çıkıyor. %100 doğru çıkıyor diyelim. Bu görgül deney, yani roketin gönderilmesi ve Mars'a inmesi ve tam istediğimiz yere inmesi. Kuramın doğrulanması anlamında alınmamalı. Kuram doğru. Kuramın doğrulanması, yani logosun doğrulanması, logosun kendisi tarafından yapılır. Yani formül, oradaki doğa yasası, doğa yasaları, logos dediğimiz şey, doğa yasalarının deneyimlerle test edilmesi diye bir şey söz konusu olmamalı. Çünkü deneyim ya da görgül durum doğa yasasına ya da genel olarak yasaya boyun eğmek zorunda. Yani doğa kapris yapmaz diyorsak, o zaman yasayı da doğru bir saptamışsak, doğanın nasıl davranacağını saltık olarak doğru olarak biliriz.
Ama bizim kendimizi kontrol etmek için de o deneye ihtiyacımız var.
Kontrol?
Yani yasanın doğruluğunu kontrol etmek.
Hayır. İşte ben onu söyledim. Yasanın doğruluğunu görgül örnekle test edemeyiz. Yani şöyle açıklamaya çalışayım. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları açarsak, bunları kavrarsak kesinlikle usumuz güçlenecek. Emin olun usumuz 10 kat, 20 kat, 50 kat daha güçlenecek. Şimdi bana bir genetik yasası diyor ki kuğuların hepsi beyaz olur. Yani kuğuların genleri üzerine yaptığım bir araştırma bana şey gösterdi. O renk genini buldum ve bütün kuğuların beyaz olacağını gösteriyor. Şimdi bu yasayı test etmek diye bir şey söz konusu olabilir mi? Çünkü test etme karşı olasılığı imler. Yani siyah ya da renkli kuğular olabileceğini kabul etmeyi gerektiriyor.
Genetik arıza dolayısıyla acak oluyor. Yani
o yasayı bozmaz. Çünkü yasa diyor ki bu gen beyaz.
Genetik arıza mesela albinoli vasıtasıyla.
O da doğa yasasının içinde.
Ama genetik arıza işte. O albinoli de aynı şekilde. Yani normal adamın rengi her zaman şeyken, esmerken bir bakıyorsun bir tanesi beyaz.
Burada dış test etme konusu, yani yasanın görgül örnek tarafından test edilmesi konusu, bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani böyle bir hakkımız var mı? Yasa doğruysa, yani tabii ki onları yapma hakkımız var, yapılıyor da. Ama mantık olarak düşünün, yasanın tek bir örneğin hükmüne bağlanması anlamsız.
Olguyu evrensel üzerine çıkartmış.
Evet, tekil bir olguyu evrensel üzerine nasıl çıkarabiliriz? Testin, sınamanın anlamı bu.
Ama bakın şimdi biraz evvel
yani,
makro diyorduk ya işte mesela yer çekimi yasası 10 üzeri eksi 15'in altındaki atom altı parçacıklarda geçerli mi?
Şimdi burada şu var.
Agnostik duruma düşüyorsun.
Agnostik duruma neden düşüyor doğal bilinç? Çünkü kendini küçümsüyor. Doğal bilinç, sıradan bilincimiz diyor ki ben Heisenberg'in ya da ben bu fizikçilerin şeylerini karizmalarını çizemem. Onlar bana diyorlar ki atom 10 üzeri eksi 15'in altına geçen büyüklüklerde mekanik yasaları kalkıyor. Ve ben bu saçmalığı inanıyorum ve doğruluyorum çünkü ben bir zavallıyım. Benim usum yok. Ben o nedensellik yasasını fizikçi silmemi emrettiği zaman silerim.
Kontrol edemiyorsun.
Bu sıradan bilincin şeyini gösteren. Yani bütün doğal, şu an dünyada milyonlarca insan bu şeyle, kompleksle Einstein'ın şey altında, tılsımı altında ve aynı şekilde şeylerin, öteki şeylerin, kuantum, her şeyin başına kuantum ekleyen şeyler var ya böyle takım fizikçiler, onların tılsımı altındalar. Neden? Çünkü kendilerine güvenmiyorlar. Diyor ki, şu kadar küçülürse uzay, mekanik yasaları silinir. Ya niye silinsin? Niye silinsin? Niye? Çünkü evrensel yer çekimi yasasının anlamı şu. Bütün parçacıklar birbirlerini çekerler. Bu a priori. Bu Newton'un yöntemiyle yapılan bir şey değil. Çünkü özdeğin doğası bu. Özdeğin doğası özdeğin karşılıklı olarak kendini çekmesi ve itmesi. Sadece işte çekme değil.
Parçacıklar geçtiğiniz değil. Zaman işte elektromanyetik kuvvet ondan sonra çekimsel kuvvetler. Yani orada şeyler hepsi ayrılıyor artık yani o atom altı parçacıklar.
Onlar masal işte. Yani fizikçinin doğal bilince anlattığı evet. Masallar. Çünkü doğal bilinç şeyi yargılayamıyor. Elektromanyetik kuvvetle yer çekimi kuvveti neden ayrıdır? Falan bunları ölçebilecek durumda değil. Doğal bilince fizikçiye karşı hiçbir şey yok. Yani doğal bilinç felsefeciye karşı da direnemiyor. David Hume okuyan 20 yaşında bir ya da Schopenhauer'ı okuyan 17-18 yaşında bir Nietzsche'nin Schopenhauer'dan etkilenmemesi olanaksız. Ve Nietzsche'nin en büyük talihsizliği o kadar erken bir yaşta Schopenhauer'ı okuyup ona kilitlenmesi. Okumak yanlış değil. Yani ama 15 yaşında birisi şey okursa, Jean-Paul Sartre okursa ya da Albert Camus okursa intihar edebilir. Yani çünkü şeyi onun üzerine kilitleniyor. Yani,
Schopenhauer için niye erken?
Nietzsche'nin şöyle bir şeyi var. Özel durumu var burada. Okuması yanlış değil. Okuması yani onun özgürlüğünün hakkı ya da doğal hakkı. Ama o yaşta bir çocuk pekala şey yapabilir. Yani bir marihuana alıp onu da beğenebilir ve 20 yaşında kendini öldürebilir. Tamam mı? Yani çünkü yargı gücü duyunca henüz gelişmiş değil. Yargı yeteneği henüz gelişmiş değil ve neyin zararlı ve neyin yararlı olabileceğini şey yapmıyor, ayırt edemiyor. Yani şimdi o gencin 17 yaşındaki gencin şeyi okuması, Nietzsche'nin Schopenhauer okuması problem değil. Ama aynı başka bir rastlantı olsaydı, çünkü Schopenhauer'ı bir ikinci el kitap satan kitapçı da bulmuş. İstanç ve tasarım olarak dünya almış okumuş ve ondan sonra Nietzsche olmuş. Eğer onun yerine şeyi bulsaydı, Spinoza'yı bulsaydı muhtemelen Spinoza da onu etkileyecekti. Yani bazı kişilikler şey olabilir, bazı felsefe eğilimlere çok aykırı olabilir, o zaman etkilenmeyebilirler, bu da kabul. Yani Nietzsche varsayalım ki yani düşük, burada, düşük bir dönemi yok.
Burada kesin olan bir şey var ki şu söyleminden senin o sonuç çıkıyor. Nietzsche etkilenebilir mi? Yani etkilenebilirliği kesin.
Kesin.
Eğer Schopenhauer okursa ondan etkilenir. Spinoza'yı okursa ondan etkilenir. Veya Platon
okursa. Einstein okursa.
Einstein okursa Einstein.
Evet.
Neticede etkilenir. Yani etkilenildiği kaçınılmaz olur.
Kaçınılmaz. Yani etkilenmesine tabii yeni şeyler görüyor orada. Yani Schopenhauer ona şey diyor. Her şey istenştir diyor. Her şey. Dağlar, taşlar, gezegenler. Schopenhauer'ın şeyi bu. Felsefesi bu. Ve kötümserlikle ilgili bir takım. Şöyle diyebiliriz. Belki de iyimser insan, iyimser bir ruh durumu olsaydı Nietzsche'de Schopenhauer'dan daha az etkilenebilirdi. Ya da onu, ona karşı objekt, Nietzsche'nin yapması gereken şey şuydu. Etkilenmemek çünkü
görmek istediklerini söyleyenler, duymak istediklerini söyleyenleri dinler.
Tabii.
Yani, yani insanlar onu okurlar. Yani duymak istemediği bir şeyi söyleyen bir adamın
evet, yani işte doğal bilincin, bu doğal bilinç gerçekten değersiz. Bu doğal bilinç, yani görmek istediğini okumak, yani hoşuna gidecek şeyleri, ona yazanları okuyorsa ve dinliyorsa, o zaman bu doğal bilinç değersiz. Yani bu,
burada da yine bir varsayımda bulunuyoruz.
Şöyle,
a priori olarak,
evet,
beyin söylediği için
evet,
söylüyorum.
Atilla.
Evet, Atilla beyin söylediği için. Yani o zaman peşinen şunu kabul etmiş oluyoruz ki, herkes bir eğilim taşıyor.
Doğru.
Dolayısıyla o eğilim yönüyle aldığı etkilerle
evet,
yöneliyor.
Ve
aksi bir eğilim taşıyor.
Bu eğilim bağımsızlık değil. Hiç,
evet.
Özgürlük değil.
Evet, o zaman özgürlüğü nasıl açacaksın?
Özgürlük o eğilimden kopma.
O zaman hiçbirinde özgürlük yok.
Yani. Yok. Tabii, doğal bilinç manipüle edilebilir. Doğal bilinç emperyalizmi savunabilir, doğal bilinç komünizmi savunabilir, nazizmi savunabilir, her şeyi savunabilir, bolşevizmi. Yani çünkü etkileniyor. Özgür değil ve tarih felsefesini bir yerde o yüzden şey yapıyoruz. Bu bakış açısından da inceliyoruz. Yani insanın manipüle edilemeyecek kadar bilgili olması gerekiyor.
Tarih felsefesi de o ya, biraz önce söyledim görüntüde. Yani insana görmek istediği şekilde yorumlayabiliyorlar tarihi.
Tabii.
Dolayısıyla o açıdan daha çok bu ifade kullanılıyor ama bence gene yanlış. Çünkü sonuçları var. Belli bir şekilde sonuçları var.
Evet.
Sonuçlarından hiçbir şeysi yok yani. Onun da geri kalan da mı kurgu oluyor işte?
Şimdi devam edelim şeye. Hiçbir gerçek örtütün bulunmadığını göstermeye çalıştı diyor. Burada şey var. Bu Roland Barthes ve Haydn White diye iki ad verdi ya. Bunlardan ikincisi White bir kitap yazmış. Meta History. Tarih ötesi. The Historical Imagination in the 19th Century in Europe. Avrupa'da 19. yüzyılda tarihsel imgelen vesaire. Şimdi bu tarihsel anlatılarda diyor hiçbir gerçek ölçüt bulunmadığını göstermeye çalıştı. Yani doğru, tarihsel anlatıların, tarih yorumlarının ya da tarihçilerin birbirlerinden bu kadar aykırı ya da farklı şeyler vermelerinin, yorumlar getirmelerinin nedeni hiçbir gerçek ölçüt kullanmamaları. Gerçek ölçüt dediğimiz şey usun ölçütü ve logos ya da değişmez ölçüt ya da örneğin biraz önce konuştuğumuz konuda şey doğa yasaları. Yani burada eğer ölçüt diye görebileceksek doğa yasaları o ölçüt olmalı. Her şeyin ölçütü doğa yasası. Yani kuğunun beyaz olup olmayacağını ölçütü doğa yasası. Yani genetik yasa. Mantıklı geliyor mu? O genetik yapı diyor ki bu kuğu şey olacak, beyaz olacak. Yani genetik defektler doğa yasasının çiğnenmesi değil. Albino oluyorsa, yani normal olarak insanlar albino değiller ama genetik olarak kusurlu olan insanlar albino oluyorlar. Ya da kedilerde de şey var, başka hayvanlarda da var bu albinoluk. Ama bu doğa yasasının çiğnenmesi demek değil. Orada da şey var, albinoluğun genetik bir nedeni var.
Sapma olabilir mi? Sapma olursa da o zaman kesin.
Burada sapma değil. Yani evet, bu şey, ince bir nokta. Gerçekten şey, düşünün. Yani doğa yasası diyor ki şu genetik formülde, yani şu moleküler yapıda kuğular beyaz oluyor. Yani kuğuların renklerinin beyaz olmasını belirleyen bir genetik şey var, dizi var. DNA dizisi var. Eğer o dizide yanlışlıkla oraya, örneğin oradaki sodyum atomu yerine bir magnezyum atomu girerse kuğu siyah olacak. O zaman Siyah kuğu gördüğünüz zaman biz doğa yasasının çürütüldüğünü düşünmeyeceğiz. Siyah kuğu acaba hangi nedenle siyah oldu diye düşüneceğiz ve diyeceğiz ki büyük olasılıkla genetik bir defekt bu. Ya da birisi kuğuyu siyah boyadı diyeceğiz. Yani çünkü doğa yasasının saltık olduğunu, ölçüt olduğunu düşünüyoruz ve çiğnenecek bir şey değil. Yani bir elektron 46 dereceyle yansıyorsa o zaman orada elektron şaka yapıyor demeyeceğiz. Elektron kendi başına davranıyor, kapris yapıyor demeyeceğiz. Diyeceğiz ki o yüzeyde bizim ölçemediğimiz bir tümseklik var. Eğrilik var ve o elektronun sapma açısını değiştiriyor. Doğa yasası şey. Yani neden? Yani şimdi gelme açısının ve kırılma açısının eşit olduğunu deneylere dayanarak çıkarsıyorsak bu şey işte bilim felsefesinin yöntemi. Bilimsel yöntem ise gelme açısının ve kırılma açısının eşit olduğunu deneylere dayanmadan, gözleme dayanmadan tanıtlamak zorunda. O tanıtlamayı yaptığı zaman, yani Logos orada görevini yerine getirdiği zaman artık o yasanın aklanması tamamlanmış oluyor ve ondan sonra onu istatistikten çıkarabiliriz, olasılıktan çıkarabiliriz ve kesin olarak diyebiliriz ki gelme açısı elektronlar için, gelme açısı her zaman kırılma açısına eşittir. Yani şeyler var işte, kırılma indeksleri var mesela prizmalarda. Diyelim ortam değiştirirken, camdan havaya geçerken ya da sudan havaya geçerken kırılma indeksleri var. Onlar görgül olarak saptanıyor tamam ama görgül olarak saplandıkları sürece onlardan yasa olarak söz edemeyiz ve her zaman kırılabileceklerini düşünebiliriz, çiğnenebileceklerini düşünebiliriz, o kuralı. Ama Logos onaylarsa, yani Öküdes'in, pardon, Pisagoras'ın yaptığı gibi, Pisagoras aksiyomatik bir tanıtlama yaptı ya da varsayımsız bir tanıtlama yaptı ve o çiğnenmeyecek bir tanıtlama anlamına geliyordu. Aynı şeyi biz fizikte de, optikte de yapabilirsek ya da yer çekimi alanında falan. O zaman yani Logos oraya okeyini verdiği zaman ve o gerçekten şeyse, doğru olarak yapılmış bir şeyse, orada artık olasılık diye bir şey kalmaz. İstatistik diye bir şey kalmaz. Çan eğrisi falan diye bir şey kalmaz. Çan eğrisi her şeye rağmen kalır diyebiliriz. Çünkü bizim ölçülerimiz çalacak. Bütün faktörleri dikkate almayabilir. O zaman bazı ölçüler şey olacak. O şeyin dışına çıkacak. Yani en yüksek değeri çan eğrisinin kıyılarında olacaklar. Yani çan eğrisini bilimsel bir çan eğrisi bilginin zayıflığını gösteren bir şey. Eğer bilgi zayıf olmasa çan eğrisi diye bir şey olmayacak. Ya da bütün çan eğrisi sadece bir doğrudan olacak. Şey olmayacak, etekleri olmayacak. Saçakları, etekleri, yayılması olmayacak. Yani bu herhalde şey. Şimdi tarihe dönelim mi?
Ama şurada şöyle bir şey var hocam. Şimdi matematik aslında aksiyonlara dayanıyor. Aksiyonlar da alt güdümlü bir şey. Yani kesin bilgi değil ki yani. Hatta böyle bir işte evrensel akım
olmadığı
falan açısından bakıyorsunuz. Yani biz pekinli, yani kesin bilgiyi nasıl buluyoruz?
Aksiyonlar kesin değil mi? O zaman konu oraya geliyor değil mi? Evet, aksiyonlar. Evet, evet. Şimdi bunu biliyoruz.
Bir sorun var yani. Şimdi sorun o... mesela Öklid'in aksiyonu işte bir doğruya dışındaki noktadan bir paralel çizildi. Bunu ne yaptı insanoğlu? Daha sonra değiştirdi. Yeni geometriler oluşturdu yani.
Değiştirmedi işte.
Yani değiştir derken yani yeni geometriler oluşturmaya sebep.
O da yeni
geometri. Öklid'de o geçerli. Diğerlerinde de başka şeyler geçerli.
Şöyle diyeceğiz. Tekrar düşünelim. Yani belki de çok eminiz
yani
ama
bir nasıl
açıklayacağız? Küre geometrisi denen şeyi düşünelim. Yani küre geometrisi...
Birden çok paralel çizilirse
evet.
Doğru ya.
Küre geometrisi denen şeyi duydunuz. Yani küre geometri... Küre, bir şeyden başlayın. Üçgen çizeceğiz. Şeyden başlayalım. Kutuptan başlayalım. Bir üçgen çizelim. Çizmek için doğru çizgi çizeceğiz değil mi?
Üçgen,
ama
toprak,
küre üzerinde doğru çizgi var mı?
Yok.
O zaman yani çizdiğimiz küre üzerinde çizdiğimiz üçgenin iç açılarının toplamı 3 dik açı ediyor. 2 değil. Düzlemde çizdiğimiz üçgenin dik açılarının toplamı 2 dik açı ama kürede çizilen dik üçgenlerin iç açılarının toplamı şey daha geniş. 270 derece. Çünkü kürede şey yok. Doğru yok. Yani kürenin yüzeyinin eğri olduğunu bilmiyor muyuz? Öklides bilmiyor mu? biliyor. Yani öykü dese, dersen ki sen üçgenin iç açılarının iki dik açıya eşit olduğunu söylerken yanılıyorsun. Öykü dese bunu derse şey, bir Riemann, Riemann demez aslında ama şey diyebilir, Hilbert diyebilir. Hilbert her şeyi söyler, David Hilbert. David Hilbert şey söylüyor, noktanın boyutunun olduğunu söylüyor. İki nokta bir çizgi yapar falan diyor. Yani böyle abuk sabuk şeyler söylüyor.
Şabarda da var hocam.
Hayır yok.
Yani noktanın boyut olduğunu da söylüyor.
Hayır.
Bende bir kitap var, Ruslar.
O Pisagor evet. Sabuklamış o zaman orada.
Valla Ruslar'ın yayınladığı bir şey var, getireyim ben.
Yani o getireyim. Ya bir orada bir şaka yapmıştır ya da noktanın boyutu yani oluyor mu?
Böyle söylemiş yani.
Evet.
Daha sonraki süreçte...
O yüzden diyorum okuduğumuz şeylere de şey yapmamız gerekir. Yani usul ya, uygulamamız gerekir.
Hatta şeyde bu Pisagor olayında ispatladığında bu bilgiyi dışarıya verdiği için ilk cinayet de orada işlemiş. Bilimsel cinayet. Öyle bir şey
o cinayet yapıyorum. Tamam onu biz kaynaklarından okuduk. Yani orada hayır. Pisagor kapalı bir topluluk. Evet, yani işte, doğuya abi. Özgü bir şey. Mısır'dan öyküne.
Bir tanesi bilgiyi aktarıyor. Onu da öldürüyor.
Ama o bilgi şey değil. Noktayla ilgili bir bilgi
noktayla
değil. Genel
bir
olarak.
Şey de,
tamam onlar Yunan...
Ben aynı kitapta yazıyor onu
söyledim. Anladım. Tamam onlar cemaat, tarikat yani Pisagorcular bir tarikat ve onun dışarıya bilgi sızdırmaması gerekiyor. Sızdırdığı için öldürmüşler. Bu gerçekten yapılmış. O yüzden Pisagorculuk şeyde yayılmıyor Yunan dininde. Çünkü Yunanlar özgür insanlar. Normal insanlar Yunanlar. Öyle tarikatlara falan kapılacak şeyler değiller. Pisagor'u reddetmiyor. Pisagorculuğu reddediyor. Tabii ama Pisagorculuğu reddediyorlar. Çünkü Pisagorculuk din haline gelmiş neredeyse. Boş inanç ve onun her şey. Yani fasulye çuvalın üstüne oturmayacaksın diyor mesela. Böyle bunlar Pisagorculuk, Pisagor'la alakası olan şeyler değil. Şimdi noktanın boyutun olamayacağını Öküdes geometrisinin aksiyonları gösteriyor. Aksiyonların bunları ne zaman felsefeye güvenmeye öğreneceğiz? Yani bunlar çok çok şey, yani temel şeyler ve bunları çok erkenden halletmemiz gerekir. Aksiyonlar tamam, gerçek. Aksiyonlar çürütülecek şeyler değiller. Ama aksiyonların felsefede ya da logosu, usun beğenmediği yanları aksiyonların tanıtlanmamış olmaları. Ve aksiyonun kavramı da o zaten tanıtlanmamayı gerektiren şey, yapılar. O kadar açıklar ki noktayı nasıl tanıtlayacaksınız ya da çizgiyi nasıl tanıtlayacaksınız?
Yani parçanın bütünden büyük olamayacağı.
Evet.
Bu bir aksiyon.
Bu bir aksiyon. Farabi gösteriyor. Parça bütünden büyük değildir. Bunu tanıtlayamazsınız diyor. Yani
ama tanıtlanmaya da gereksinmesi yok
zaten. Öyle görünüyor. Ve o zaman aksiyon var.
Çok apaçık bir şey.
Ama yine de felsefe diyor ki bunlar çıkarsanmalı. Yani tanıtlanmalı. Ve o zaman aksiyondan kurtuluruz. Aksiyon şey değil, yani sakat olan bir şey değil ama aksiyon, şimdi aksiyonları okuduğunuz zaman şeyden okuyabilirsiniz ana sayfadan. Yani Öklides adına arama yaparsanız bütün aksiyonları var Öklides'in. Aksiyonların problemi şunda yatıyor. Aksiyonlar kavramsal yapılar ama onlara tasarım şeyini, kalitesini veriyorlar. Bozuyorlar yani. Mesela noktanın tanımı şu, parçası olmayandır. Bu bir aksiyon ve ilk aksiyon aslında. Geometrinin ilk aksiyonu bu. Nokta parçası olmayandır diyor. O yüzden sabuklama dedik. O şeye, noktaya parça yükleyen şey. Noktanın parçası olursa nokta nokta olmaz değil mi? Yani aksiyonlar bizim bir de doğal usulümüzle anladığımız şeyler. Çürütemeyiz. Çizgi genişliksiz uzunluk diyor aksiyon. Çizginin tanımı, bunlar kavram değil. Çizginin tanımı çizgi genişliksiz uzunluktur. Bu da reddedilebilecek bir şey değil. Ama burada eksik olan şey şu. Şimdi noktanın tanımında parça ve olmayandır. İki sözcük var. O iki sözcüğün de ben tanımını isterim. Yani parça nedir ve olmamak ne demektir? Onlar aksiyonlarda varsayılıyor ya da...
Yoksa paradoksal oluyor biraz. Değil mi?
Nasıl?
Yani bana şeyi çağrıştırdı biraz. Hani... Tanrı her şeyi yaratacak kadar büyüktür. Hani bu bir aksiyonsa eğer, doğru mu?
Belki, bilmiyorum. Nicelik ise orada...
Niceliksel olarak...
Evet.
O zaman kendisinden daha büyük bir şeye de yaratmaya muktedirdir. Eğer nokta...
Paradoks.
Yapının en küçük ya da bütünün en küçük parçası ise...
Evet.
Yani öyle mi? Bu denebilir evet. mi böyle bir şey? Yoksa hani bu parçacıklar sonsuza kadar gidebilir mi? Hani bizim bildiğimizin ötesinde olabilir mi? Gibi.
Abi bir daha söyle. Yani bütünün en küçük parçası...
olduğundan nasıl emin olabiliriz? Onu hani...
Bölünemez, bölünemeyecekse.
Yani bölünemez olmadığını nasıl ispatlar o zaman?
O Ökides'in tanımı onu ispatlıyor. Parçası olmayandır olduğu zaman bölünemez anlamına geliyor. Parça olsaydı, parçalı olsaydı bir parça da parçalanabilir. Çünkü parça da bütündür. Noktanın bölünemez olması gerekir. Atomun da aslında atomos sözcüğünün Yunanca anlamını hatırlayan var mı?
Evet.
Tomos. Atom kesilemez, tam sözel olarak kesilemez demek. Yani kesilemez kolay kabul edilecek bir anlatım değil. Paradoksal ya da çelişkili bir anlatım. Çünkü bir şey ne kadar küçük olursa olsun kesilebilir ya da bölünebilir. Teorik olarak yani belki o kadar ince bıçak yapamayız ama onun bölünme olasılığı var. Yani bölünemeyecek olan şey noktadır diyebiliriz. Ya da atomdur. O zaman atom hem var hem yok oluyor. Nokta gibi. Yani o çelişkili olmasının anlamı o. Aksiyonlar felsefenin yöntemi olamıyorlar. Aksiyomatik yöntemle felsefe yapan kimdi?
Spinoza.
Evet, Spinoza. Açıkça. Ayrıca aksiyomatik yöntemle bilim yapanlar kimler? Galileo, bakın Galileo'nun kitapları. Bilim... İki diyalogtu diyor. Değil mi o Galileo'nun kitabının başlığı? Neydi? Ne güzel?
Tam adına bir şey.
Bilimi ilgilendiren iki diyalog gibi bir şey. Orada da aksiyomatik yöntem var ve Newton'un yöntemi de. Yani aksiyon işte belli öncülleri alıp onların üzerine kurmak ya da onlardan oluşturmak. Aksiyomatik yöntem şey değil. Felsefenin yöntemi değil. Felsefenin yöntemi her şeyi tanıtlıyor.
Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım bu da bir aksiyon değil mi?
Evet, olabilir mi?
Aksiyon.
Ona aksiyon...
Ama ispat yapıyor orada, şey yok yani. Aksiyon var ama aksiyonu da kabul ediyorsun. Yani şimdi şöyle yapıyor.
Aksiyon, o bir tanıtlama değil, doğru. Yani aksiyona benziyor.
Öncesi var mı? Yani düşünüyorum öyle varım hemen demiyor ki, öncesi var orada ispatlayarak.
Onu kabul etmiyor Descartes. Onu kabul etmiyor dediğin şey. Yani öncülü var. Büyük öncül yok orada. Büyük öncül. Descartes ne diyor? Düşünüyorum öyleyse varım. Buna eleştiri olarak diyorlar ki bu bir tasım.
Ben şimdi her şeyden kuşkulanmıyorum diye başlamıyorum.
Başlıyor.
Orada ispat yaparak.
İspat dediğimiz şey, tanıtlama dediğimiz şey.
Her şey yok orada.
Bir şeyin nedeni, bir şey başka bir şeye dayandırmak demek. Yani bir şeyden çıkarsan...
Dayandırıyor işte, kuşkulanıyorum demek hocam dayanmak demek değil mi? Yani, o zaman ben diyor, düşünüyorum diyor. O zaman düşünüyorsam da varım kardeşim. Yani orada ispat var yani.
Olabilir. Yani dediğini anlıyorum. Ama şu var...
Aksiyonda ispat yok yani. Doğru.
Düşünüyorumdan önce ne var?
Ben diyorum, her şeyden diyor, kuşkulanıyorum.
O Descartes'in dediği, tamam yani her şey... Her şeyin varlığından kuş kullanıyor. Yani her şeyden kuş kullanıyor demek her şeyin var. Tamam.
Öyle başlıyor.
Bu öncül mü oluyor?
Öncül oluyor.
Yani onları siliyor, onları ispat atıyor. Yani bu da enteresan bir şey.
İspatta ne var? Hipotez var işte. Koyuyor onu arkasına ispatta.
Olabilir. Yani ya ama Descartes'in kendisi...
Ama şey değil. Değil.
Ama bunu yani o öncüllere... İhtiyacı olmadan da yani işte Latince şeyiyle cogito ergo sum çevirdiğimiz vakit düşünüyorum.
Evet.
Var. Yani düşünce varsa insan var demek istiyor yani aslında yani bu şekilde de söyleyebiliriz. Düşünüyorum öyleyse varım o demek. Ayrı bir ispata gerek yok demek. Dolayısıyla yani ben onun için soruyorum. Bu bir aksiyon mu?
Aksiyon değil.
Aksiyonun tanıtlaması yok. Evet. Eğer tanıtlama varsa aksiyon değil. Yani teorem o zaman. Aksiyon ve teorem ilişkisi bu. Evet. O zaman Descartes'in ergo sumunun aksiyon mu olduğu, teorem mi olduğu ya da yani tanıtlama içerip içermediği onu yani o ayrı bir o zaman inceleme konusu olacak. Ama Hegel'in şeyini okursanız küçük mantıkta ondan bir yerde söz ediyor ve uzunca söz ediyor aslında. Orada Descartes'in kendisi onun çıkarsama olmadığını ya da bir tasım olmadığını söylüyor. Yani büyük öncülüğe dayanmadığını söylüyor. Dolaysız bilgi olduğunu söylüyor. Dolaysız olduğunu söylüyor. Yani orada söylenen şey düşünce ve varlığın birliği.
Dolaysız bilgi ise işte o
tanımlama değil.
Ancak bütünden büyük olamaz. Evet. Bir şey yani. O da bir tasvirama gerekiyor.
Ama dediğiniz de doğru. Yani yok, orada bir yok. Ön süreç var ve o ön süreç dolaylılık gibi görünüyor.
Yani öyle bir takım anlatımlar var.
Çünkü hemen onunla başlamıyor. Ona geliyor yani. O cogito ergo sum başlangıç noktası değil. Bir sonuç. Sonuç olduğu zaman da o zaman bir çıkarsama olacak. Dolaylı olacak ve tanıtlamaya benziyor. Şimdi bunları netleştirirsek yani şu var. Bilgi insanı büyüten bir şey. Bilgisizlik insanı küçülten bir şey. Yani maymuna yaklaştıran bir şey. Ve bilgisizlik bilimsizlik bunlar insanlarda şey var mı? Ben o soruyu yanıt bulamadım henüz. Yani niye insanlar bilgi insanın küçüklüğünü doğrulamaya çok istekliler, çok hazırlar? Mesela bir yazı okumuştum ben. Scientific American'daydı sanıyorum ya da o tarzda bir dergideydi ve orada söylenen şu, yani bütün bunlar diyor işte insanın diyor evrendeki bir molekülden daha farklı bir şey olmadığını gösteriyor diyor. Yani insanı moleküle indirgemek, onu özdeğe indirgemek, maddeye indirgemek daha çekici görünüyor. Ve o şeyi düşünürseniz kaos kuramı gibi kuramlar ya da kuşkuculuk gibi bakış açıları falan bütün bunlar yani usu reddetme, insanın değerini reddetme, insanın büyüklüğünü kabul etmeme, insanı önemsizleştirme, insanı moleküle indirgeme, bilgisizliğe götürme, böyle şey var, amaçsızlığa götürme. Mesela varoluşçuluk böyle, varoluş saçmadır diyor. Yani Heidegger diyor ki işte insan dünyaya fırlatılmıştır falan.
Aynı şey Kant için.
Kant için de geçerli.
İşte hayat üzerine sıçratılmış bir çamur gibi diyor.
Kim
diyor?
Heidegger. Öyle mi diyor?
Öyle.
Yani şaşırmaz. Bunu Hegel söylemez, Platon söylemez. Çünkü onlar insanı bir şey yapıyorlar.
İşte düşüncede
diyorlar.
İstatistiğin uç noktaları değil mi bunlar işte? Düşünce de
istatistiğin işte. Bilmiyorum oraya nasıl geliyorsunuz ama.
Öyle söyleyebilirsiniz tabii. Atilla'nın yaklaşımı açısından.
Evet.
Yani oradaki çan eğrisi de orada. Yani istatistiğin yaklaşımı da böyle.
Ama çan eğrisi bize gerçeğin ya da doğrunun şey olduğunu, ortada olduğunu gösteriyor. Yani Platon şeyde duruyor. Çan eğrisinin bir ucunda duruyor.
Fizik gibi veya matematik gibi bir şey değil.
Evet. Yani çan eğrisini felsefeye uygularsak o zaman bak, yani o zaman şey çıkıyor. Platon'u ve Nietzsche'yi kesmemiz gerekiyor. İşte ayır atmamız. Onlar uçta duruyorlar.
Bir kısmı insanlar zaten negatif insanlar zaten her zaman olayları ters bakarlar. Yani dolayısıyla hep olumsuz tarafını görürler. Dolayısıyla gördükleri için de zaten hiçbir şey
yani nihilistler, pesimistler, kuşkucular.
Olumsuzluk alanında doğruyu bulmak lazım.
Peki şeyin bilincinde miyiz? Onu fark ediyoruz. Bu önemli. Yani insanlar da modern dönemde 19. ve 20. yüzyıllarda bugün de devam ediyor. İnsanı küçük düşürme, küçültme, aşağılama, değersizleştirme şeyi var, eğilim var. Genel olarak insan, yani Nietzsche mesela, Nietzsche saldırdığı zaman şeye, hedefine o Hristiyanlığa vuruyor. Genel olarak insana vuruyor diyemeyiz belki de. Belki de deriz, bilmiyorum yani. O biraz daha karışık.
Aynı şey teoloji için geçerli
oluyor. Teoloji, Tanrı'yı... Şimdi teolojide iki tip teoloji var. Bir tanesi şey, bir tanesi Protestan teoloji, bir tanesi Sünni teoloji. Protestan teoloji şey yapıyor, insanı ve Tanrı'yı eşitliyor. Sünni teoloji insanı ve Tanrı'yı eşitlemiyor. İnsanı Tanrı'nın altına koyuyor. Bir başka şey var, eşitleme bakış açısı var. O da şeyin, Sufiliğin bakış açısı ve Sufiler de şey, Mevlana, örneğin Mevlana eşitliyor insanı ve Tanrı'yı.
Evet.
O zaman yani Tanrı ve insanı eşitlemek şey değil, şikayet edeceğimiz bir şey değil. Ama onun dışında
öteki... Tanrı için insanlar kendi arasında eşit olsun. Tanrı'dan vazgeçtik de. Yani o bir şey olsun. Bu kadar önemli değil mi?
İnsanların kendi...
Bakın,
buradan şu çıkıyor. Ben onu çıkarsayabilir miyiz diye size soracağım. İnsanların birbirleriyle eşit olmaları ancak ve ancak insanların Tanrı ile eşit olmaları ile olanaklı. İnsan eşitliği diye bir kavram var. O Yani çoktandır var. Ama onun olanaklı olması insanların herhangi bir noktada eşitlenmelerini değil ama hepsinin en yüksekte eşitlenmelerini gerektiriyor. Ondan önce yani insan gerçek varlığını, gerçek biçimini kazanmadan önce insanlar birbirleriyle eşit olamazlar. Yani o zaman insanları birbirleriyle eşitlemek demek, bir orta nokta bulmak demek, bütün dehaları, bütün özgür insanları o sıradanlığın, o Nietzsche'nin sürü insanı dediği çizgiye getirip indirip onları değersizleştirmek olacak.
Ama eşitlik ideali açısından alırsan öyle değil.
Yani bizler eşitliyiz.
Yani eşitliği bir ideal olarak alıyorsak o ideale yaklaşan insan insanlaşma sürecindeki çeşitli kategoride evet. insanlardan söz ediyoruz.
Çeşitli basamaklarda.
Çeşitli basamaklar.
O zaman eşitsizlik doğal.
Evet.
Yani o süreçte eşitsizlik doğal. Evet. Ve bu onaylanan bir şey değil. Ama saçma olur. Yani bütün insanların eşit olması demek. Ne de gelirde mi eşit olacaklar? O zaman hepsinin ceplerine giren paranın eşit ol... Bu haksızlık aslında. Hayır, çünkü
potansiyel olarak eşit olabilirler.
Potansiyel olarak eşitler.
Evet. Yani devlet kurumunda.
Us olarak eşitler, estetik olarak eşitler, potansiyel estetik yani, olarak.
Estetik potansiyel olarak söylüyorum.
Evet. Yani. O yüzden gerçek eşitlik şey değil, klasik felsefe açısından bir ütopya değil, erişilemeyecek yani, bir şey değil.
IQ ölçümleri falan yapıyorlar işte, bir tanesi 110'muştu, öteki 130'muştu. Bir tanesi, geçen gün gazetede vardı, bir tanesi 160 küsur, IQ'sundan falan uçuyorlar yani. Evet. Neyle ölçüyorlar bunu da anlamıyorum da yani.
Çok fena bir yöntem değil yani, evet. Eşitsizlikler, onlar tarihsel ya da göreli, kültürel eşitsizlikler. Yani eğitim, sen... Moronların arasına bırakırsan en akıllı, normal bir çocuğu, o da moron olur büyük olasılıkla. Yani çevre koşulları diye bir çevre koşulları dış dünya usu belirlemiyor, bilinci belirliyor diyoruz. Us şey değil, modifiye edilebilecek bir şey değil. Modifiye edilen yani gelişmesi az ya da çok olabilen, yüksek ya da alçak olabilen bilinç. Öyle diyebiliriz. Yani us... potansiyel bir yeti ve o yetinin üzerinde manipülasyon söz konusu değil. Değişen şey bilinç. O bir yani ve bilinç usun biçimini de alma yeteneğini taşıyor ve tarihin ereği de yani bilincin ideal biçimi nedir dersek kendini bil sözü burayla ilgili değil mi? İnsanın gerçek kendisi nedir dediğimiz zaman ne yanıt vereceğiz ona?
İnsanın kendini bilebilmesi kolay bir iş değil zaten.
Yani. Nedir insanın kendisi? Yani kendisi i̇nsanın kendisi egosu kendisi. Nedir? İnsanın kendisi nedir?
Bilgi.
Logos, us. Evet, insanın kendisi özel olarak ustur. O da bilgi demek tabii. Arı bilgi ama. Noesis, öyle demek gerekir. Yani noosun bilgisi arı bilgidir. Ve insanın onu bilmesi temel. Noosun ya da usun bilgisi ne kazandırıyor bize? Yani şeyi öğreniyoruz işte, ölçü, nitelik ve niceliğin birliğidir. Şu kadar yargı çeşidi vardır. Tasım budur. İşte kimya, fizik, pardon, kimya, mekanik ve teleoloji şöyle şöyledir. Ondan sonra öz kategorileri bunlardır. Bunları öğrenmek, yani logosu öğrenmek bize ne kazandırıyor? Hiçbir şey kazandırmıyor şey olarak, pragmatik bilgi olarak ya da pratik yararlı bilgi olarak pek bir şey kazandırıyor diyemeyeceğiz. Ama insanı tanımayı sağlıyor. Ve insan bilinemez olmaktan çıkıyor. Nasıl? Evet. Ama gerçeğin, yani gerçek biçimin bilgisini kazandırıyor ve tabii ki yararı var. Yararı doğa ve tin alanlarında görünüyor ama arı bilgi olarak ya da mantık bilgisi olarak, mantık bilimi olarak öyle pragmatik bir şey yok. Birinin yani uygulanabilecek bir şey değil. Uygulanması gerekmiyor.
Hocam bir şey sorabilir miyim?
Sonra geçtik, bir saat oldu. Son olarak evet.
Kaç çeşit bilinç var?
Herkesin, her bireyin bilinci bir çeşit.
Yani doğal bilinç diyorsun, dinsel bilinç diyorsun, öz bilinç.
Ona mı? Karışıklık mı yaratıyoruz?
Nasıl?
Yani, kültürel bilinç biçimleri...
işte bunlar akıl...
Ama onlar farklı, bilincin biçimleri var.
Tamam işte, bilincin yani, biçimleri...
Anlattım. Doğal bilinç derken felsefi olmayan bilinç kastediyoruz normalde.
Sıradan.
Öz bilinç kendinin bilinci. O felsefi bilinç olması şart değil. Öz bilinç kendinin bilinci. Öz duygu kendinin duygusu. Öz güven kendine güven. Yani bu dilin kabul ettiği bir yapı ve o kadar şey değil. bilinç biçimleri dediğimiz
dinsel,
zaman...
Dinsel bilinç diyorsunuz.
Tabii, dinsel bilinç diyebiliriz, estetik mesela bilinç, bilinç moral bilinç diyebiliriz.
Efendim? Şey, doğal bilinçle dinsel bilinç arasında ne fark var yani?
Dinsel bilinç, yani din, Tanrı'ya ateist bilinç, öyle diyebiliriz. Teist, Tanrı'yı kabul eden bilinç. Ve bu bilincin de biçimleri var. Bu şey olabilir, çok tanrıcı olabilir, tek tanrıcı olabilir, başka şeyler olabilir. Ya da boş inanç bilinci var. Yani bilincin giremeyeceği kılık yok gibi görünüyor. O yüzden onlara şey, yine de bu kısaltmaya yarıyor. Yani işleri karıştırmaya değil, tersine yalınlaştırmaya yarıyor olması gerekir. Ara veriyoruz.